NBA Güncesi. Hazırlayan ve sunan Mükremin Oğan.
Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan herkese merhabalar. Ben Mükremin Oğan ve bugün yepyeni bir programla karşınızdayım. Bundan sonra her hafta bu radyoda NBA hakkında konuşacağız. Şimdiden NBA seven arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz. Arkadaşlar, söylediğim gibi programımız NBA üzerine olacak ve sizin de katılımlarınızla sohbet havasında güzel programlar yapacağız. Öncelikle size biraz programın formatından bahsedeyim. Programımız 4 kısımdan oluşacak arkadaşlar. İlk bölümde NBA'de geçen hafta oynanan maçları değerlendireceğiz. Önemli istatistikleri paylaşıp yorumlayacağız. İkinci bölümde ise mail adresinden gelen maillerle programa sizin katılımınızı sağlayıp sohbet edeceğiz. Üçüncü kısımda Efsanelere Saygı Kuşağı bölümünde NBA efsanelerinden bir kişiyi ya da anıyı paylaşıp son bölümde gelecek hafta oynanacak maçları değerlendirip yayını sona erdireceğiz. NBA üzerine bir program yapacaksak öncelikle geçen sene yaşananlara değinmeden olmaz herhalde. Basketbolun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden olarak gösterebileceğimiz 3 isim bu sene aramızda olmayacak. Ve bu gerçekten de beni hem üzdü hem de içimde bir burukluk yarattı. Kobe Bryant, Kevin Garnett ve Tim Duncan'ın ayrılışı özellikle benim gibi 2000'lerin başında NBA izlemeye başlayan birisi için gerçekten çok zor bir durum. Birçoğumuzun basketbola başlamasını, sevmesini sağlayan bu isimler olmadan gerçekten NBA'ye alışmak herkes için biraz zaman alacak. Hele ki bu adamlardan birisi veda maçında 60 sayı atmışsa, söylemesi bile çılgınca. Özellikle Kobe Bryant'in benim için yeri çok farklı. NBA ile ilk tanıştığımda aldığım oyunda Lakers'ta Shaq'la beraber oynayan genç çocuk bana basketbol sevgisini aşılamayı başarmıştı. O günden sonra da Kobe için, Lakers için, NBA için birçok gece uykusuz kaldım. Ama bu oyun hepsine değerdi. NBA bu sene 3 Hall of Fame oyuncu olmadan başlayacak. Gelin isterseniz önce bu adamlar NBA'de neler yapmış ona bir göz gezdirelim. Kobe Bryant liseden NBA'ye geçiş yaptığında kimse bu çocuktan bu kadar başarılı bir kariyer beklemiyordu. Boyu, mevkisi, Wade ve şutlarıyla adeta yeni Michael Jordan'ı andırıyordu. Ama gerçekten onun gibi başarılı olabilmesi için çok çalışması gerekiyordu ki Kobe denildiği zaman akla gelen ilk şeylerden birisi de hırs ve çalışma aşkıdır. Takıma ilk geldiğinde henüz 18 yaşına yeni girmişti ve takımda Shaq gibi NBA'in en elit uzunlarından birisi vardı. İlk sezonunda genelde bench'ten gelerek oyuna giren Kobe yeteneklerini ve neler yapabileceğini gösteriyordu. O yıl smaç yarışmasına da katılan Kobe NBA All-Star Smaç yarışmasını en genç yaşta kazanan isim oldu. Bir dahaki sezon Lakers'ın ilk 5'ine yerleşen Bryant 20 yıl formasını giyeceği takımında bir daha ilk 5'i de bırakmadı. Shaq'la beraber 2000-2002 sezonlarında 3 yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Kobe Bryant, Shaquille O'Neal'ın takımdan ayrılmasıyla beraber takımını tek başına sırtlamaya başladı. Takımdaki diğer oyuncuların yetersizliği yüzünden Kobe Bryant, belki de kariyerinin en verimli dönemlerinde şampiyonluk yaşayamadı ama 35 sayı ortalamasıyla efsane sezonlar geçirdi ve 81 sayılık performansı imza attı. Bu 81 sayı, Will Chamberlain'in 100 sayısından sonra atılan NBA'deki en yüksek sayıdır. Daha sonra Pau Gasol'ün takıma katılmasıyla 2009-2010 sezonlarında 2 şampiyonluk daha yaşayan Kobe Bryant'in takımın dağılmasıyla ve sakatlıkların da etkisiyle performansı düştü ve geçen sene de bir veda turuyla bizlere veda etti. Kobe Bryant ardında 5 şampiyonluk, 2 final MVP, 2 sayı krallığı, 4 All-Star MVP, 18 kez All-Star ve bir NBA MVP ödülü bıraktı ve ardında da çok sayıda unutulmaz anılar bıraktı. Kevin Garnett dediğimiz zaman aklımıza ilk olarak o inanılmaz hırsı geliyor. Minnesota tarafından draft edilen Garnett, NBA'in küçük pazarlı takımlarından birisi olan ve geçmişinde çok da fazla bir başarısı bulunmayan bu takıma geldiğinde adeta şehrin ve takımın kaderini değiştirmeye ant içmişti. İnanılmaz hırsı, savunması ve hiç de fena olmayan hücumu sayesinde Minnesota ile konferans finallerine kadar çıksalar da karşısında batı finallerinde Kobe ve Shaq'ın yanında Karl Malone ve Gary Payton gibi iki efsaneyi daha katan Lakers'a 4-2 yenilmekten kurtulamadılar. Garnett, takımın tarihinde ilk kez playoff yapmasına ve hatta konferans finaline kadar çıkmasına rağmen bir türlü şampiyonluğa ulaşamamıştı. Gerçi bunda kulüp yönetiminin bir türlü iyi oyuncuları toplayamaması ve Garnett'in yalnız kalması da etkili olmuştur. Kariyerinde şampiyonluk isteyen Garnett, 95 yılında draft edildiği günden 2007 yılına kadar tam 12 yıl formasını giydiği takımdan 2007 yılında büyük bir takas sayesinde ayrıldı ve Boston Celtics'in yolunu tuttu. NBA'in en köklü kulüplerinden olan Boston'da şampiyonluğa aç bir şehirdi ve yıldızları Paul Pierce'ın yanına Garnett ve Seattle'dan gelen Ray Allen'ı ekleyen Celtics, Big Three diye anılacak oyuncuları bir araya getirdi. Ve ilk sezonlarında, yani 2008 yılında bu kez Kobe Bryant'lı Lakers'ı 4-2 geçerek şampiyon oldu. Daha sonra bir daha şampiyon olamayan Garnett, emekli olmadan önce tekrar eski takımına döndü ve vedasını yaptı. Kevin Garnett ne kadar asi, aykırı yapısıyla bilinirse, Tim Duncan da tam tersi, sakin kişiliğiyle bilinir. NBA'ye adım attığı 99 draftından beri her zaman istikrarlı bir şekilde oynayan Tim Duncan adını NBA efsaneleri arasına yazdırdı. Tarihinde 5 şampiyonluğu bulunan Spurs'un bütün şampiyonluklarında olan Duncan, Spurs organizasyonuyla birlikte başarıdan başarıya koştu. 2000'lerin ortasında Parker, Ginobili ve Duncan'la ortalığı kasıp kovuran Spurs, 2003, 2005 ve 2007 yıllarında şampiyonluklar yaşadı. Tim Duncan kariyerinde son şampiyonluğu ise bir yıl önce kaybettikleri LeBron James'li Miami Heat karşısında kazandı. Ve 5 şampiyonluk yüzüğü, 2 NBA MVP, 3 NBA final MVP, 4 All-Star seçilerek kariyerine son verdi. Bu oyuncular olmadan başlayacak yeni sezonda neler olacak açıkçası ben de çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar, keyifler yerinde mi? Efsanelerden bahsetmişken gerçekten uzun süre unutulmayacak bir sezon yaşadık ve NBA finalleri de daha şimdiden efsaneler arasındaki yerini aldı. 2 sezon öncesinin şampiyonu Golden State Warriors 3-1 önde olduğu seriyi LeBron James ve Kyrie Irving önderliğindeki Cleveland Cavaliers'a kaybetti ve NBA tarihinde ilk kez bir takım NBA finallerinde 3-1'den geri dönerek şampiyon oldu. LeBron ve arkadaşları böylece bir yıl önce kaybedilen finalin intikamını almış oldu ama Golden State bu sene öyle bir kadro kurdu ki belki de şimdiden kağıt üzerinde gelmiş geçmiş en iyi ilk 5'e sahipler. Şimdi biraz da önümüzdeki yıl şampiyonluk favorisi takımlara bir göz atalım. Finallerde kaybeden Golden State, Batı Konferansı'nın güçlü ekiplerinden Oklahoma City Thunder ekibinin yıldız ismi ve belki de NBA'in en iyi skorerlerinden olan Kevin Durant'i kadrosuna katarak büyük bir sükse yaptı. Transfer döneminin gözdesi olan Durant'in önünde birçok tercih varken Batı Konferansı finallerinde kaybettikleri takıma gitmesi akabinde oyuncu üstünde büyük bir baskı oluşturdu. 2010 yazında LeBron'un yaşadığı durumun belki de daha kötüsüyle karşı karşıya olabilir Durant. Durant'in zaten iyi bir takımdayken NBA'in en iyi takımı olarak gösterilen bir başka takıma ve rekabet içinde oldukları bir takıma gitmesi onun bir anda en sevilen oyunculardan, en nefret edilen oyunculardan biri olmasına neden oldu. Durant'i bu konuda eleştirenler sadece izleyiciler değil elbette. Eski oyuncular da sık sık rekabet ortamının kaybolduğundan şikayetçiler.
KD.
Kadrosuna Kevin Durant'i katarak yaz sezonunun en iyi hamlesini yaptıklarını söyleyen Golden State Warriors koçu Steve Kerr, şampiyonluk yolunda Durant'in en büyük yardımcılarından biri olacağını söyledi. şahsen bu sene en çok merak ettiğim takımlardan birisi olacak Golden State. İlk beşlerindeki 4 oyuncunun da şutu olması, ki bunların 3 inanılmaz düzeyde şutörler, karşılarındaki savunmaların işini gerçekten zorlaştırıyor. Durant, Curry ve Thompson'dan oluşan şeytani üçgen karşısında rakip takımların neler yapacağını çok merak ediyorum açıkçası. Geçen günlerde konuyla ilgili açıklama yapan eski efsane, şimdiki yorumcu Shaquille O'Neal, "Büyük oyuncuların büyük egoları olur. Golden State'in en büyük sorunu bu olacak" açıklamasında bulundu ki, ben de böyle bir sorun olacağını düşünenlerdenim. Özellikle Klay Thompson'ın açıklamalarındaki memnuniyetsiz tavırlardan sonra. Thompson bu seneki maçlarda biraz tutuk ve sanki özgüvenini kaybetmiş gibi görünüyor. Sezonun ilk maçında kendi sahalarında Spurs'a 129-100 mağlup olsalar da onlar için konuşmak henüz erken. Yeni transfer Kevin Durant sezona çok iyi başladı. Buna Stephen Curry de eklenince 2'ye 1'lik bir galibiyet durumları var. Ama bu uyum sorununu görmezden gelmek çok da doğru olmaz. Zaten koç Steve Kerr de galip geldikleri Suns maçından sonra "Şu an uyum sorunumuzun olduğu belli ve bunu herkes görebilir" diye açıklama yaptı. Sonuç olarak bu sene Golden State Warriors inanılmaz potansiyelli ve gerçekten izlemesi en zevkli takımlarından biri olacak. Açıkçası benim gözümde şampiyonluğun en büyük adayı da onlar. Tabi şampiyonluk adaylarını sayıyorsak son şampiyona değinmeden edemeyiz. Cleveland Cavaliers'ın en büyük artısı The King, yani LeBron James. Cleveland'ın bu yaz yaptığı hamlelere baktığımızda aslında daha çok kadroyu korumaya yönelik hamleler olduğunu görürüz. Son olarak takımdan yüksek maaş isteyen ve uzun süre anlaşma imzalamayan J.R. Smith daha sonra takımla 4 yıl 57 milyon dolar değerindeki sözleşmeye imza attı ve Cleveland kadrosunu korumuş oldu. Şu sıralar ortalarda bir Paul Millsap, Kevin Love takası söylentileri dolansa da haber kesinleşene kadar bir şey söylemek zor. Sonuç olarak onlar hala şampiyonlar ve bu yılda şampiyonluğun en büyük favorilerinden biriler. Sezon öncesi LeBron James yaptığı açıklamada "Takımlar beni yenebilmek için oyuncu alıyorlar" dedi. Kevin Durant'e de ufak bir göndermede bulunmayı ihmal etmedi. Yeni sezona da fırtına gibi giren Cleveland oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrıldı. James sezonun ilk maçında çok da kasmadan triple double yapmayı başardı. Ama onun normal sezonda çok da fazla kasmadan oynayıp kendini playofflara sakladığını düşünmek zor değil. Kısacası Cleveland bu sene de doğuyu ilk 3'te bitirip playoff'ta vites arttıracaktır. Bir NBA programında sezon öncesi şampiyonluk şansları konuşulduğunda herhalde son 15 yıldır San Antonio Spurs bu listede kendine yer bulmuştur. Muazzam bir yönetime sahip olan Spurs, kadrosundaki Tim Duncan'ın etrafına Ginobili ve Parker'ı yerleştirerek uzun süre ligi domine etti ve her zaman takımı diri tutmayı başardı. Son 5-6 yıldır emekli oldu artık, bitti denen Tim Duncan'ı koç Greg Popovich sayesinde dinç tutmayı başardılar ve yine her zaman şampiyonluğun adayı oldular. 2004 yılında da bunu kazanmayı bildiler ki çoğu kişi bu başarıyı beklemiyordu. Tim Duncan'ın emekliliğini açıklamasının ardından pivot pozisyonunda sıkıntı çekmek istemeyen Spurs, Pau Gasol'u takıma atarak nokta atışı yaptı. Bence Pau Spurs'te iyi işler yapacaktır ve yine bu senede en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olacaktır takımı. Oturmuş bir kadro ve Kawhi Leonard gibi her geçen yıl kendisini geliştiren bir oyuncuyla beraber Spurs bu yılda bir şampiyonluk kazanabilir, belli mi olur? Keza lige fırtına gibi giren Spurs, belki de batıdaki en büyük rakiplerinden olan Golden State Warriors'ı sezonun açılış maçında tam 29 sayı farkla yenmeyi başardı. Bu maçta Kawhi Leonard kariyer rekoru kırarak tam 35 sayı attı. Bunun yanına 5 riban, 3 asist ve 5 top çalma da ekleyip galibiyetin mimarı oldu. Son 2 yılın defans oyuncusu seçilen Leonard, yazın Kobe Bryant'la birlikte çalışmasının ödülünü almış gibi gözüküyor. Bu sezon 4 maçta 28 sayı ortalamasıyla oynuyor ki bu onun kariyerindeki en iyi istatistikleri. Sezonun flash takımlarından olan Chicago Bulls da sezonu iyi giren takımlardan. Derrick Rose'u New York'a yollayan Bulls yapılanma sürecine gitti ve bu dönemde takıma Miami Heat'ten ayrılan Dwayne Wade ve Kings'ten ayrılan Rajon Rondo gibi iki eski süperstarı takıma kattılar. Kağıt üzerinde her ne kadar etkileyici bir takım gibi gözükse de takımda bazı handikaplar olduğu da su götürmez bir gerçek. Takımın 3 gardının yani Wade, Rondo ve Jimmy Butler'ın şut ve 3 sayı istatistiklerinin düşük olması ileride takım için sorun yaratacak gibi gözüküyor. Sezon öncesinde yapılan bu değerlendirmelere rağmen Wade bu sene bol bol 3 sayı kullanacağım açıklaması yaptı. Rondo da yapılan bu eleştirilere sadece güldüğünü söylemiş. Bakalım neler olacak. Her şey bir yana bu sezonu fırtına gibi başladı. 96-97 sezonundan beri ilk kez sezonu 3 galibiyetle başlayan Chicago Bulls, ilk maçta da büyük üçlüsünün 15-10 gibi muazzam bir yüzdeyle üçlük atarak başlaması herkesi şaşırttı. Bakalım onların bu yüzdeli oyunu ne kadar devam edecek ve Bulls yeni sezonda neler yapacak? Yeni sezonda herkesi meraklandıran takımlardan biri de hiç şüphesiz New York Knicks. Takımın süper yıldızı Carmelo Anthony ve geçen sezon draft edilen Porzingis'le beraber zaten potansiyelli bir takımdı New York. Ama sezon başında takımlarından ayrılan Derrick Rose ve Joachim Noah'ı da kadrolarına katınca iyiden iyiye heyecan verici bir takım oldular. Sezonda şu ana kadar bir galibiyet ve bir yenilgi alan New York, eğer sakatlık sorunu yaşamazlarsa bence bu sezon playoff yapacaktır. Kariyerine yeni bir sayfa açan eski MVP Derrick Rose, bakalım Bulls'tan sonra New York'ta neler yapacak. NBA denildiği zaman, basketbol denildiği zaman akla gelen ilk isim hiç şüphesiz Michael Jordan. Onu tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi sporcusu olarak gören insanlar bile var. NBA draftını 3. sıradan seçilen bir çocuğun dünyayı değiştirebileceği kimin aklına gelirdi ki? Jordan, 80'lerde Larry Bird Magic Johnson çekişmesiyle yeni bir havaya bürünen NBA'yi global bir dünyaya taşımış ve NBA'in tüm dünyada bilinmesini sağlayarak gelirlerini katlamıştır. Tabi bunca başarının kolay elde edilmediğini söylememe gerek yok sanırım. O adeta bir basketbol tanrısıydı ve oyuna her yönden aşıktı. Şampiyonluk için limitleri zorlar ve bir insanın başarmasının çok zor olduğu şeyleri herkesin göz önünde yapardı. Evet, şimdi o anlardan birine, tarihe flu game olarak geçen maça gidelim. ...11 Haziran 1997... NBA finalleri 5. maç. Yer Utah. Chicago Bulls ilk 2 maçı evinde almış, sonraki 2 maçı evinde Utah kazanmış. 2-3-2 formatı olduğundan 5. maç tekrar Utah'ta. Heyecan dorukta. Neler olacağını herkes çok merak ediyor. Maçın oynanacağı sabah Jordan birden uyanıyor. Midesi bulanıyor ve ter içinde kalıyor. Çok korkan Jordan o geceyi şöyle anlatıyor.
Çok korkmuştum hem de çok. Bana neler olduğunu anlayamıyordum. Felç olduğumu bile düşünmüştüm.
Yataktan kalkıyor bir an. Tek başına. Utah'ta bir otel odasında o an. Başı dönüyor. Midesi hala felaket durumda. Birinin yiyeceğine uyuşturucu koyduğunu bile düşünüyor bir an. Sonra da maç aklına geliyor. Bu Jordan'ın 5. maçta oynamaması demek oluyor ki bu onun için imkansız bir şey. Jordan idmanları kaçırıyor. Maç gününe de katılamıyor. Ama onun adı Jordan. Michael Jordan. O NBA demek. NBA Jordan demek. Kayıtsız kalamaz. Maçtan 3 saat önce, sadece 3 saat önce odasından çıkıyor Jordan. Delta Center'a doğru gidiyor. Maçın oynanacağı sahaya. 1,5 saat sonra Jordan sahaya varıyor. Kapıdan giriyor. Scottie Pippen görüyor onu bu anda.
Çok kötü görünüyordu. O şekilde oynamasının imkanı yoktu. Onu daha önce hiç öyle görmemiştim. Çok kötüydü. Demek istediğim gerçekten çok kötüydü.
Jordan her şeye rağmen soyunma odasına geçiyor. Kafasında maçı düşünüp konsantre oluyor ve Phil Jackson'ı oynayabileceğini söylüyor. 38 derece ateşinizin olduğunu düşünün. Yataktan kalkamadınız. Hadi kalktınız, mutfağa gidersiniz en fazla. Hadi dışarı çıkın, gezin, dolaşın, gelin. Hadi biraz daha ileri gidip 5-10 dakika koşun edin. İyice kötü olursunuz. Zaten yapamazsınız bile bunları. Ama bu adam, hani şu Michael Jordan denilen adam, hani şu bu oyunun kralı olan adam, hani tarihin en iyi basketbolcusu denilen adam maça çıkıyor. NBA finali maçına. Yenilse 3-2 geri düşeceği bir maça. Hem de deplasmanda, Utah'da. O ateşle böyle bir maça çıkıyor Jordan. Sadece bu bile onun neden majesteleri olduğunun ispatı değil mi? Sonunda hava atışı ve maç başlıyor. Jordan etkisiz, oynayamıyor, şut kaçırıyor, koşamıyor. Yerinden kalkacak hali yok gibi. Koç mola alıyor ve majesteleri kenara geliyor. İkinci çeyrek, fark 16. Utah lehine tabii. Bir anda Jordan'a bir şeyler oluyor. Adeta boyut değiştiriyor, başka bir aleme geçiyor. Koşmaya başlıyor, zıplıyor, şut kullanıyor, isabet buluyor. Jordan göğe doğru yükseliyor belki de o an. İzleyenler şokta. Tam 17 sayı bırakıyor Utah potasına o çeyrek. Fark da 4'e iniyor. Yeniden doğuyor. Devre arasında şunları söylüyor.
Bu tamamen istekle ilgili. Ayakta kalmak için, güçlü kalmak için gereken enerjiyi buldum.
Üçüncü çeyrek Jordan yine bitkin düşüyor. Halsiz kalıyor. Koşamıyor. Fark tekrar açılıyor. Dördüncü çeyreğe girilmek üzereyken herkes Jordan'ın tamamen tükendiğini düşünüyor. Jordan da o anları şöyle anlatıyor.
Üçüncü çeyrekte o yakaladığım rüzgarı kaybettiğimi düşünmüştüm. Tekrar iyi oynayamıyordum. Dördüncü periyotta neler yapabileceğimi düşünmeye başlamıştım. Sadece biraz daha dayanmak zorundaydım. Son bir enerjiye ihtiyacım vardı.
Başlıyor dördüncü çeyrek. Fark 8. Jordan'a tekrar bir şeyler oluyor. Coşuyor adeta. 10-0'lık seri yakalıyor Bulls. Bitime 5 dakika kala da 2 farklı öne geçiyor. 7 sayı Jordan'dan geliyor o arada. Toplamda 33'e ulaşıyor. Skor 79-77. Bitime 3 dakika kala Stockton üçlük bulup Utah'ı 3 farklı öne taşıyor. Fakat Jordan hızla gelip ikiliyi buluyor. Fark yine 1. Şimdi bir an o maçı oynayan bir Utahlı olduğunuzu düşünün. Karşınızdaki takımın en iyi oyuncusu aynı zamanda tarihteki en iyi oyuncu. 38 ateşle oynuyor. Ama maçı hala koparamamışsınız. Hem de onun yüzünden. 33 sayı atmış potanıza. Tam 33 sayı. Ne kadar ümitsizleşebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Ben o an orada olsam maçı bırakırdım. Ben o an orada olsam Tanrı Jordan'a kıyak geçiyor. En iyi basketbolcuya torpil yapıyor. Bu maçı ona verecek. Hiç şansımız yok. Karşımızda sadece o yok. Tüm bir evren var. Ne yapsak boş. Bu maç Jordan o yataktan kalkıp buraya gelmeye karar verdiğinde bitmişti. Bu maç çoktan bitmişti. Boşuna oynadık derdim. Çaresizlikten gerçekten oynamazdım. Saygımdan oynamazdım. Korkumdan oynamazdım. Şaşkınlıktan oynamazdım. Sinirden oynamazdım. Öfkeden oynamazdım. Oynamazdım. Maça dönüyoruz. 46,5 saniye var. Jordan'a Stockton faul yapmış. Faul çizgisinde Jordan. Sadece Jordan değil, bütün evren orada. Bütün enerjiler orada. Jordan ilk atışını sayıya çeviriyor. 85-85. İkinci atış. Canı belki biraz eğlenmek istiyor. Kaçırıyor Jordan. Ama Tony Kukoc alıyor ribandı. Daha doğrusu çeliyor topu. Jordan ani refleksle kapıyor. Pippen'a bırakıyor. Pippen sıkışınca tekrar Jordan'a veriyor. Alıyor. Şutunu kullanıyor 3 sayı gerisinin arkasından. Zaman duruyor. Bütün saha, bütün Utah, bütün Amerika, bütün dünya nefesini tutuyor. Top gidiyor, gidiyor. Basket. Potoya bile değmeden hem de. Deliksiz hani. 88-85. O çeyrekte 15, tüm gecede 38. sayısı. 15 saniye kala fark yine 1. Ama 6 saniye kala tekrar 3. Sonra üçlüyü kaçırıyor Harnevek. Sonrasında da maç bitiyor zaten. Jordan ilk devre 23, ikinci devre 21 dakika oynuyor. Tam 44 dakika. 44. 38 derece ateş, 44 dakika. NBA finali, deplasman. Jordan maç sonrasında...
Hayatımda gördüğüm en zor şeydi bu. En imkansızıydı. Sadece bir basketbol maçını kazanmak için neredeyse ölecektim. Eğer yenilseydik yıkılırdım.
Phil Jackson ise...
İçinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle, yani final serisi için çok önemli bir maç olmasından dolayı, bence bu Michael Jordan'ın kariyerindeki en unutulmaz andı. Jordan'ın oynadığı en büyük maçlardan biriydi. Sadece ayağa kalkmak bile onu terletiyor ve başının dönmesine sebep oluyordu. Efsane bir performanstı. Onu efsane yapan performanslardan en önemlisiydi.
Diye konuşuyordu. Scottie Pippen'a dönüyoruz son olarak.
En büyük o adamım. Bu akşam herkes neden öyle olduğunu gördü.
Maç sonrası Jordan Pippen'ın üstüne yığılıyordu adeta. NBA tarihine geçiyordu bu görüntüde. İşte Michael Jordan bu yüzden Michael Jordan'dı. Onu öldürmeden durduramazdınız. Durmazdı. Yapamazdınız. Jordan eğer o sahadaysa kazanamazdınız. Ne yaparsanız yapın. Basketbol herkesin oynadığı ama sonunda Jordan'ın kazandığı bir oyundur. Kariyerinde 6 final yapıp 6 kez kazanan tam bir winner. Onun zamanı geldiğinde Jordan her zaman görevini yapar. Basketbola kazandırdığın her şey için teşekkürler majesteleri. Evet arkadaşlar, NBA bu sene inanılmaz hızlı ve anormal performanslarla başladı. Russell Westbrook 3 maçta 3 galibiyet ve bu 3 galibiyetin ikisinde triple-double'lık bir performans yaptı. Ki bunların birinde tam 51 sayı attı ve 13 rebound alıp 10 da asist yaparak tarihe geçti. Bu sene Kevin Durant'in de takımdan ayrılmasından sonra Westbrook inanılmaz istatistiklerle bizleri şaşırtacak gibi duruyor. Takımı için her mücadeleyi vermeye hazır olan Russell bu sene de Kobe Bryant'tan dersler aldı ve hücumda kendini bir adım öne taşıyacak. Sezonu hırslı giden oyunculardan biri de hiç şüphesiz Anthony Davis. Benim gözümde NBA'in şu an en potansiyelli oyuncusu o. İnanılmaz uzun kolları ve ayaklarıyla, inanılmaz hızlı ilk adımıyla, boyuna göre inanılmaz rahat şut yeteneğiyle Anthony Davis sakatlıktan sonra yeni sezona fırtına gibi girdi. İlk maçında 50 sayı, 16 rebound, 5 asist, 7 top çalma ve 4 blok yaparak adeta bir resital sunan Davis, ikinci maçında da 45 sayı ve 17 rebound alsa da takımının ona eşlik edememesi galibiyet için yeterli olmadı. Ama gelecek için çok güzel haberler verdi. Onun hakkında 4 kez sayı kralı olan Kevin Durant, o çok rahat sayı bulabiliyor ve bence bu sezon rahatlıkla sayı kralı olacaktır diye açıklama yaptı. Şahsen beni en çok heyecanlandıran oyuncuların başında geliyor Anthony Davis. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Bu hafta elimden geldiğince programı tanıttım ve içeriği görmenizi istedim. Ben yine haftaya burada maçların değerlendirmesini yaparken bana eşlik etmek, sohbete katılmak ya da fikir belirtmek isterseniz nbagüncesi@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Böylece daha interaktif bir program olacak ve sizin de görüşleriniz okunacak ve programın gidişatında rol alabileceksiniz. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
NBA güncesini dinlediniz. Hazırlayan ve sunan Mükremin Oğan.